Kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programına daha hoş geldiniz. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Saygıdeğer hocam Ebu Bekir Sifil ile Tefekkür Ufku programı çerçevesinde gündelik akaide dair, efendim temel usulle dair konuları ele alıyoruz ve onları irdelemeye, değerlendirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz iki programımızda Mehdilik konusunu ele aldık. Çünkü Mehdilik konusu çok önemli bir konu. Usul açısından önemli bir konu. Mehdilik eğer sanki doğal bir sınır gibi algılıyorum hocam. Ben ya nasıl evet. ki Türkiye kendi sınırlarını savunmaya Bosna Hersek'ten ve Çeçenistan'dan başlıyorsa hadis müdafaasının en savunulacak olan dinin %90'ı içtihatla dinin %90'ını oluşturan nokta bu şekilde rivayetlerle bize gelmiş.
Evet.
Dolayısıyla buraları iyi irdelemek lazım. Muhkem olan anlayışları yeniden gündeme çıkarmak lazım. Biz yeniden bir muhkem bir anlayış koymuyoruz hocam. Yani onları gündeme çıkarmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hocam sohbetimizde Mehdiliğin itirazlarından birisi işte gayipten haber verilmez. Sahih hadis kaynaklarına yoktur. Her toplum kendi Mehdi'sini çıkarmıştır. Ehli kitaptaki Mehdi Mesih anlayışından bize geçmiştir bu anlayış. Şia'dan geçmiştir gibi konuları biz burada temelsiz olduğunu ortaya koyduk. Bunları dinlemek isteyen kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'nun ilgili bölümünden indirip dinleyebilirler. Bugün Mehdilik Kur'an'da yoktur. Rabbi cevap vermeye çalışacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. Mehdilik Kur'an'da yoktur. Evet doğrudur, yoktur. Kur'an'da yoktur diye inkar mı edelim, yoktur mu diyelim? Yani Kur'an'da yer almamış olması bir meselenin tek başına inkarına gerekçe teşkil eder mi? İnkarını haklı kılar mı? Hemen ve kestirmeden söyleyelim, hayır.
Evet.
Haklı kılmaz. Neden? Çünkü bir kere Kur'an-ı Kerim'in bilinmesi ve inanılması gerekli olan her şeyi ben ihtiva ediyorum. Benim ihtiva etmediğim şeyler inanılmaya, kabullenilmeye değmez. Yalandır, uydurmadır, aslı yoktur gibi bir tasrihatı yok.
Evet.
Cenab-ı Hakk'ın böyle bir ayeti yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş böyle bir tespit yok. Bir şey Kur'an'da sarahaten yer alıyorsa inanın, Kur'an'da yer almıyorsa inanmayın.
Böyle bir şey yok.
Böyle bir ayet yok ya. Biz bunu nereden çıkartıyoruz ki? Yani gerçekten son zamanlarda gelişen bu anlayış çok tehlikeli bir anlayış. Evet. Kur'an'da var mı? Yoksa bizi bağlamaz. Bu inanılacak bir şey olsaydı, bu söylediğiniz doğru olsaydı Allah Kur'an'da zikrederdi. İyi de Allah Teala'yı haşa ve kella iltizam etmediği bir şeyle nasıl ilzam ediyoruz? Ya neye dayanıyoruz burada? Allah Teala bize böyle bir garanti mi verdi? Bu kitapta yer alan alıyorsa bir şey doğrudur yoksa inanmayın.
Yoktur diye öyle bir şey yoktur.
Yok, tam tersine. Ve ma atakumur rasulü fehuduhu ve ma nehakum anhu fentehu. Resul size ne veriyorsa, ne verdiyse onu alın. Sizi neden sakındırdıysa ondan uzak durun.
Evet.
Dolayısıyla bu rivayetler bize Resul'den aleyhissalatü vesselam geldiyse biz bunu almak zorundayız. Bu Kur'an'ın emridir. Yeter ki bunun Efendimiz'den geldiğine dair bir şüphe bulunmasın.
Evet.
Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazı, zekatı, orucu, haccı ve benzeri temel ibadetleri bize öğretiyor. Bunların detaylarının Kur'an'da olmadığını artık herkes biliyor, herkes söylüyor. Biz de burada bunu bu mikrofondan pek çok kereler söyledik. Buna rağmen bir insanın kalkıp Efendimiz Kur'an'a aykırı bir şey söylemez, Kur'an dışında bir şey söylemez demesi tam bir saçmalıktır.
Evet.
Kur'an'a da iftiradır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da iftiradır. Kur'an sünnet münasebeti böyle kurulmaz.
Evet.
Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer Kur'an dışında bir şey söylemeyecekse bize, bizim onun peygamberliğine, muallimliğine, öğreticiliğine, beyanına, tefsirine ihtiyacımız olmaz ki.
Öyleyse bütün hadisler, efendim İslam dünyasında kurulmuş olan bütün sistemler tamamen yok farz edilmesi gerekir.
Bu bağlamda aleyhissalatü vesselam Efendimiz de "Ela inni utitumu el Kur'ane ve mitlehu ma'ahu" buyuruyor. Utitu el Kur'ane ve mitlehu ma'ahu. Dikkat edin, bana Kur'an verildi ve Kur'an'la birlikte onun bir misli daha verildi.
Kitap ve hikmet de var değil mi hocam?
Tabii Kur'an'da kitap ve hikmet var.
Efendimizin kitabı var, hikmete.
Efendimizin öğretmesi var, kitabı ve hikmeti öğretmesi var, tezkiyesi var, tebliği var, beyanı var. O kadar fazla ki bu konudaki ayet-i kerimeler. Yani bizim Peygamber aleyhissalatü vesselama olan ihtiyacımız ayrıca delillendirmeye ihtiyaç duymayacak kadar açık ve bedihidir.
Başka açıdan baktığımız zaman da hocam şöyle bir şey var. Bunu söyleyenler bu ifadeyi nerede söylüyorlar? Yani Kur'an'dan başka kitaba gerek yoktur diye kendi kitaplarında söylüyorlar.
Evet.
Yani madem Kur'an'dan başka kitaba ihtiyaç yoksa siz niye kitap yazıyorsunuz?
Yani
adam
bu,
kendi 100 tane kitap yazmış. Kitaplarına diyor ki Kur'an'dan başka bir kitaba ihtiyaç yoktur diyor.
Yani evet, bu da bir çelişki.
Çelişki, evet.
İrani, teşekkür ederim, Allah razı olsun.
Evet hocam.
Evet, dolayısıyla Mehdi rivayetleri Kur'an'da geçmiyor diye Mehdi rivayetlerini inkar edenlerin cuma namazını inkar etmesi lazım. Bayram namazını inkar etmesi lazım.
Namazın şekilleri,
namazın zekat adetleri, şekilleri, kılınma biçimleri, zekatın teferruatı, orucun, haccın teferruatı, bütün bunları inkar etmeleri lazım. Ama bunları inkar etmiyorlar. Dolayısıyla burada şöyle bir illüzyon var. Onlar kendi ideolojilerine, kendi sakat anlayışlarına uygun gelen şeyler hakkında herhangi bir itiraz serdetmiyorlar. Aykırı gelen hususları Kur'an'a aykırılık gerekçesinin arkasına sığınarak savunuyorlar. Yoksa Kur'an'a aykırı falan değil. Niye aykırı olsun ki Kur'an'a?
Yani Kur'an'da yoktur ama Kur'an'a aykırı, Kur'an'da olmayan şeyler Kur'an'a aykırı değildir yani. Öyle bir şey.
Evet.
Bu cümle önemli.
Kur'an'da olmayan bir şeyin Kur'an'a aykırı olduğunu söyleyebilmek bir formasyon işidir.
Evet.
Yani hangi konular ne biçimde olacak ki bunlar Kur'an'a aykırıdır diyelim. Nasıl olacak ki, hangi muhtevada olacak ki bunlar Kur'an'a aykırı değildir diyelim. Az önce söyledim ben. Bir tane daha söyleyeyim, bir örnek daha. Daha önce de zannediyorum değinmiştik. Mesler üzerine mes meselesi. Ya bu açıdan bakıldığında Kur'an'a aykırıdır. Çünkü Kur'an'da ayaklarınızı yıkayın ya da meshedin var farklı kıraatlere göre. Ayağınıza mest giyip onun üzerine meshedin diye bir ayet yok.
Evet.
Dolayısıyla mest giyip de üzerini mesheden kişi maidedeki ayet dolayısıyla Kur'an'a aykırı hareket etmiştir dememiz lazım.
Ama diyemiyoruz.
Böyle diyemiyoruz. Sünnetle sabit.
Evet.
Dolayısıyla bu mesler üzerine mes meselesi neyse Mehdi rivayetleri de odur. Hatta Mehdi rivayetleri mesler üzerine mes rivayetlerine göre Kur'an'a daha uygundur. Çünkü Mehdi'nin gelmeyeceğini vesaireyi dolaylı biçimde de olsa ifade eden bir ayet yok.
Evet.
Ama ayakların yıkanacağını ya da mes edileceğini ifade eden ayet var.
Evet.
Bu çarpık anlayışı artık insanımızın terk etmesi lazım. Sorgulayıp mahkum etmesi lazım yani.
Toplumu uyuşturmak için gelmiştir.
Evet, gelelim o meseleye. Belki Şiiler için bu doğru olabilir. İmamiye Şiası için bu doğru olabilir. Çünkü onlar Mehdi'yi bekliyorlar. Hatta Hidayet Bey artık onlar da beklemiyor.
Değil mi? Velayet-i Fakih var hocam.
Artık onlar da beklemiyor.
Evet.
Kendi başlarını kendi elleriyle kaşımaya başladılar.
O inançları olduğu halde beklemediler.
Kendi inançları olduğu halde onu bypass ettiler. Sizin de dediğiniz gibi velayet-i fakih teorisini ürettiler. O teori üzerinden Mehdi bekleme işini bypass ettiler.
Evet.
Şunu soralım. Bu ümmet tarihin hangi döneminde, hangi toplumsal, siyasi, sosyal, ekonomik kriz durumunda bekleyin nasıl olsa Mehdi gelecek sizi kurtaracak demiş? Böyle bir moda girmiş, böyle bir beklenti oluşmuş. Bu rivayetler yüzünden toplum direncini kaybetmiş, efendim teslim olmuş, faaliyeti, direnmeyi, eylemi bırakmış. Bunun bir tek örneği var mıdır?
Yok.
Dolayısıyla bu da ayakları havada bir iddia.
Evet.
ve bu ümmete iftira. Bir tane örnek gösterebiliyorlar mı acaba? Tarihin şu döneminde şöyle bir kriz yaşanmıştır ve o dönemde alimler ortaya çıkıp demişlerdir ki ey ümmet sabredin, nasıl olsa Mehdi gelecek, sakın isyan etmeyin, baş kaldırmayın, direnmeyin, düşman istilası veya ne olursa olsun. Oturun oturduğunuz yerde, Mehdi gelince hepinizi kurtarır. Böyle bir şey yok. Örneklendirilemez. Dolayısıyla bu da bu ümmete bir iftiradır. Kocaman bir iftiradır.
Hocam mesela bu bir anekdot olarak, hani belki o konumuzla doğrudan ilintisi yok ama Türkiye'de 99 ve 2001'de krizler oldu.
Evet.
94'te 5 Nisan kararlarıyla başlayan bir dizi ekonomik krizler yaşandı. 99'da ve en son 2001'de ciddi krizler oldu. Aynı dönemde Arjantin, Brezilya, o bölgelerde de krizler yaşandı.
Evet.
Oralarda ciddi çöküntüler yaşanırken Türkiye'de öyle bir anekdot vardı. Türkiye'nin krizini, Türkiye'deki vatandaşımız, yani bu ehli sünnet anlayışına sahip olan vatandaşımız ne yaptı?
Evet.
Ne yaptı? Esenler Garajı diyor, kurtardı diyor bir tanesi. Esenler Garajı'na giren otobüslerde, otobüsün içinde 5-6 yolcu vardı ama otobüsün bağcıkları doluydu. Köylerden millet yüklendi. Yani yine ya, burada sıra
dayanışma, evet.
Anne baba ilişkisi. Mesela deprem oluyor hocam. Evet. Deprem mesela, en son 15 Temmuz'u yaşadık. Herkes bir aslan kesiliyor, bir anlayış yani. Bu kadar yıllarca kurtarıcı bekleyen birisi olsaydı bu son 15 Temmuz kalkışmasında birini beklerdik.
Tabii.
Hiç kimse sağına sonuna bakmadı. Herkes sokağa döküldü ve gereken tepkiyi verdi yani. Bu bir anlayış sonuçta. Bu milletteki bir anlayış. Geçmişte de benzeri şeyler olmuş. Seferberliklerde Nene Hatun'un Erzurum'daki savunması.
Evet
hocam, yani hep böyle iş başa düştüğünde yapılan savunmalar, bu seferberlik anındaki savunmalar gösteriyor ki bu anlayışın da, yani toplumu uyuşturmak için çıkarılmış uydurma şeylerdir anlayışı da burada tutarsız olduğunu görüyoruz.
Evet, son derece tutarsız. Evet, Allah razı olsun. Çok isabetli söylediniz.
Evet hocam. Dolayısıyla bunları toparlamış olduk hocam, bu itirazları. Evet, sizin Allah bu konuda ilave edeceğiniz bir şey varsa, yoksa...
Yok, hayır.
Mehmet Ali Bey'in şeylerini hocam...
Tamamen iftiradan ibaret bir şey ve sırf rivayetleri itibarsızlaştırmak için hiçbir ciddi ilmi, akademik gerekçeye dayanmayan, son derece sizin ifadenizle karanlığa taş atmak gibi bir altı boş bir iddia.
Hocam aslında biraz karanlığa taş atmak, yani biraz bir hüsnü zan gibi yani. Ben daha da acaba şeyi var mı? Yani sizin düşünceniz ne? Acaba yani bu Mehdi'lik anlayışı gibi anlayışların, hadislere hücumun başka bir boyutu olduğu olabilir mi hocam, böyle bir şey? Yani bizi bizimle, birbirimize enerjimizi boşaltıp, yani tarih içerisinde oturmuş, şekil almış, artık tartışmaya lüzum bırakılmayacak şekilde üzerine görüş beyan edilmiş konuları yeniden gündeme getirip, yani faydasız veya boş şeylerle biz birbirimizi tartıştırmak isteyenlerin bir oyunu olabilir mi hocam? Yani bilmiyorum.
Eyvallah. Allah razı olsun. Bu nokta önemli. Bu meseleleri tartışanların böyle bir niyeti olmayabilir. Baştan ön yargılı olmayalım biz. Hüsnü zannımızı muhafaza edelim. Ve diyelim ki Mehdi rivayetlerini ne itiraz edenler, bunların uydurma olduğunu, güvenilmez olduğunu söyleyenler bunu sırf ilmi akademik bir hassasiyet sebebiyle yapıyor. Böyle diyelim bir an için.
Evet.
Peki sonuç olarak bu bizi nereye götürüyor? Yani bugün dünyanın yaşadıklarına bir bakın, etrafımızda olup bitenlere bir bakın. Sınırlar yeniden çiziliyor, sağımızda solumuzda devletler kuruluyor, devletler yıkılıyor, toplumlar parçalanıyor. Biz bu savaşın, bu mücadelenin içinde aktif bir özne olarak mı yer alıyoruz? Yoksa kendi içimize kapanmış, Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde Katoliklerle Ortodoksların, meleklerin cinsiyetini tartışması gibi bir şey mi yapıyoruz? Şu anda yaşadığımız iş tam da budur.
Evet.
Yani bu ümmeti adına gelenek dedikleri bir çuval var.
Evet.
Bu ümmetin bütün inancını, iddiasını, aidiyetlerini, mensubiyetlerini, değerlerini bu çuvalın içine doldurup kaldırıp atacaklar. Bunu azmetmişler. Bunun oryantalist kaynaklı, batı kaynaklı bir proje olduğunu artık herkes biliyor. Yani hadisin, sünnetin, ümmetin gözünden düşürülmesi meselesi oryantalistler için bir hayat memat meselesiydi. Bunu başardılar. Şimdi bunu tartışanlar neyi hallediyorlar? Yani ne halloluyor? Bizim WhatsApp'ta bir hadisçiler grubu vardı. Ben bir süre sonra tahammül edemedim, ayrıldım oradan. Bu soruyu orada da sordum. Kimse cevap vermedi, veremedi. Ya Mehdi meselesini biz hadi reddettik diyelim ki. Bu bize ne sağlayacak? Ya da Mehdi hadislerini bugüne kadar kabul ettiği için bu ümmet ne kaybetti? Şimdi bu süreci nerede durduracağız biz? Nüzulisa rivayetleri uydurma at. Şefaat rivayetleri at. Kabir azabı at. Kıyamet alametleri at.
Hocam reddettiğimiz zaman
ne oluyor yani?
Peki reddettiğimiz zaman veya kabul ettiğimiz zaman ne kazanıyoruz hocam?
İşte biz, mesele bu.
Şey yaparsak, açarsanız.
Mesele burada.
Mesela bunları, diyelim ki hani reddetmedik. Yani reddedenlere cevap verdik ve kabul ettik. Yani kabul ediyoruz elhamdülillah. Evet, inanıyoruz ama kabul etmek, onlar da aynı soruyu sorarlarsa hocam, hani diyelim ki siz buna...
Bunun cevabı tarihtedir. Bu ümmet bu rivayetleri kabul etti diye tarihte ne tür olumsuzluklar yaşandı?
Evet,
buna bize bunu bir söyleyin. Nuzul İsa Aleyhisselam'a inandı bu ümmet asırlar boyu. Siz ortaya çıkana kadar. Ne kaybetti? Bu bize neye mal oldu? Hangi atılımı yapacaktık da bize engel oldu? Hangi sahih inancı kaldırdı da onun yerine kendisi ikame oldu da bize şu şu şu arızaları yaşattı?
Evet.
Buna dair bir tane örnek yoktur.
Ümmetin yani, inhitata geçtiği döneme baktığımız zaman hocam, değil mi? Yani son 100 yıllık bir dönem.
Evet. Evet. Şimdi şefaat.
Evet.
Bu ümmet şefaate inandığı için hangi ibadetini terk etmiş tarih boyunca? Hangi sorumluluğunu terk etmiş? Kime güvenmiş de namazı bırakmış, orucu bırakmış, vazifelerini terk etmiş? Böyle bir şey var mı? Hayır, yok. Hangi alim, ey ümmet yatın aşağı, nasıl olsa şefaat var diye bir şey söylemiş? Yok. Peki bunları niye tartışıyoruz biz? Bunları tartışmakla biz ne elde edeceğiz? Biz, yani bu bizi nereye götürecek? Şuraya götürecek. Az önce de dediğim gibi bu ümmetin adına gelenek dedikleri bir çuval var. O çuvalın içine bu ümmetin bütün değerlerini tartıştırıp, itibarsızlaştırıp dolduracaklar.
Evet.
Sonra ortaya şöyle bir şey çıkacak. Ey ümmet, bakın sizin hakikat diye inandığınız sünnet, hadis, içtihatlar, mezhepler, alimler, tarikatlar, tasavvuflar vesaire, bunların aslı hikayeymiş, bunların aslı yok. Bunları terk edin. Peki ne yapacağız terk edip de? Elimizde Kur'an var diyecekler. En son söyleyecekleri şey bu. Elimizde Kur'an var. Ben şimdi size söyleyeyim. Elimizde Kur'an var noktasına bütün ümmetin geldiğini Allah korusun, bir an için farz edelim. Elimizde Kur'an var. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Peki elimizde Kur'an var diyenlerin bugün bu Kur'an'ın bize ne söylediği noktasında herhangi bir ittifakları, görüş birlikleri yok.
Evet hocam.
Yani en temel itikadi meselelerde artık bugün Resul Nebi ayrımını da tartışıyoruz. Biz peygamberin Resul vasfına mı itaat edeceğiz, Nebi vasfına mı itaat edeceğiz? Biz peygamberin Resul vasfına itaat edeceğiz. Çünkü Kur'an'da Nebi vasfına itaati vurgulayan bir ayet yok. Şimdi ne getirecek bu bize?
İşte tartışmayı oraya doğru götüreceğiz yani.
Bu bize şunu getirecek. Biz peygamberin peygamberlik vasfı sadece Kur'an'ı tebliğden ibarettir. Onun dışında peygamber diye biz onun herhangi bir yaptığına, söylediğine, itaate mecbur değiliz. Bu noktaya geldiğimiz andan itibaren Kur'an üzerindeki spekülasyonlar ortaya çıkacak.
Evet.
Birisi diyecek ki mesela, ya bu hac bir mevsime sıkışıyor, gelin bunları bütün seneye yayalım.
Dediler hocam.
Dediler de.
Dediler yani.
Birisi diyecek ki ya...
El heccü eşhurun ma'lumet diye.
Tamam, evet.
Hatta ayete dayandırdılar. Değil mi hocam? Yani
tabii, tabii,
bu kadar
tabii.
Kalabalık insanı sıkıştırmaya gerek yok.
Evet.
Bu ay, zamana yayalım.
Yayalım.
Dört işte belli aylara yayalım dediler yani. Evet hocam.
Evet. Arkasından diğer İslam ahkamı gelecek. Zekat. Zaten şu anda resmi olarak herhangi bir şeyi yok zekatın. Bunun yerine vergi veriyorsunuz. Zekat olmasa da olur. Efendime söyleyeyim. Kurban, miras ayetleri, alışveriş, faiz, ukubat. ceza hukuku.
İçi boşaltılacak.
Bütün bunlar ortadan kalkacak. Ne kalacak ortada ben size söyleyeyim. Netice olarak elimizde kalacak olan şudur. Batılının itiraz etmediği, modern dünyanın itiraz etmediği, akmayan, kokmayan, bulaşmayan, davası, iddiası olmayan bir Müslüman toplum kalacak.
Murgasız bir Müslüman.
Aynen öyle. Her şarta uyum sağlamış, eyvallah demiş, amenna demiş, boyun eğmiş, kabul etmiş. Hiçbir talebi, hiçbir teklifi yok.
İdare edilebilen.
Bu kalemun gibi evet bir toplum çıkacak ortaya. Arzu edilen budur Hidayet Bey. Onun için adına gelenek dedikleri bu şeyi adım adım adım adım yıpratarak, hırpalayarak, itibarsızlaştırarak bu hedefe doğru gidiyorlar. Olacak olan budur ben size söyleyeyim. Yoksa Mehdi rivayetleri bilmem ne vesaire bunlar hep bahanesidir işin.
Evet.
Bu Müslüman toplum, bu ümmet insanlığın tek kurtuluş çaresi, tek ümididir.
Evet, ümmet insanlığın ümididir yani. Evet, evet hocam.
İnsanlığın ümididir. Şimdi ümmet insanlığa yeni bir ümit ışığı olma vasfını bıraksın, mankurtlaşsın, kendine yabancılaşsın, kendi değerlerini lanetlesin, selefini, ecdadını lanetlesin, onları tenkit etsin, iddiasından, davasından, gazasından, fethinden, garibe gurebaya yardımdan, mazlumun yanında olmaktan vazgeçsin.
Evet.
Çünkü tarihte bu ümmet bu kimliğiyle yaptı bunları. Fetih dedi, gaza dedi, ilahi kelimetullah dedi, evet, mazlumun yanında olmak dedi, hakkaniyet dedi vesaire vesaire, adalet dedi. Şimdi bu misyonlarını bıraksın, bunlardan soyunsun. Uyum sağlayan, itiraz etmeyen, başına vur ekmeğini elinden al, olsun bu iş. Buraya kadar geldi.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Tefekkür Ufku programı devam ediyor. Bendeniz Hidayet Erdoğan, saygıdeğer hocam Ebubekir Sifir ile Tefekkür Ufku programında gündemdeki konuları ele almaya devam ediyoruz. Güncel konuları. Hocam bu Mehdilik konusunda özellikle ümmetin gelenek diye bir çuval var. Ona bütün geleneği,
bütün değerlerimizi
o çuvala doldurup kenara atma projesi demiştiniz. Bu şeyi okuyalım mı hocam, Mehmet Ali hocamızın?
Okuyalım inşallah. Ben şimdi bakıyorum ona.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bu Mehdilik'le ilgili biz programı yapmış olduk ama bu konuda derli toplu bir kaleme alınan ve hakikaten güzel bir şekilde kaleme alınan bir metin var. Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara hocam onlardan da biraz o konuyu bir ele alacak.
Buyurun çok hocam. İbretli bir meseledir. Bu metni kaleme alan kişi İslami ilimler konusunda ihtisas yapmış birisi değil.
Evet hocam.
Bir hadisçi değil mesela, ilahiyatçı değil yaygın tabiriyle.
Onun herhalde konusu Şia ve Selefi.
O alanı çalışıyor.
Mezhepler tarihçisi mi hocam herhalde? Öyle birisi galiba.
Ama şey değil bildiğim kadarıyla, İslami ilimler eğitimi olan bir hocamız değil. Yani
hadisçi değil.
Yani hadisçi değil en azından.
Temel İslam
hadisçi,
bilimleri de.
Evet, hadisçi değil.
Temel İslam bilimleri, evet.
Buna rağmen meseleye o kadar güzel, objektif ve ilmi yaklaşmış ki o şeyi biraz uzun olmasına rağmen metni baştan okumayı istiyorum inşallah. Vaktimiz de el verirse çok isabetli
i̇nşallah
olur.
İnşallah hocam.
Kuramer diye bir müessese var. Orada düzenlenen bir şey bu. Sempozyum.
Kur'an Araştırmaları Merkezi.
Evet, Kur'an Araştırmaları Merkezi. Profesör Doktor Mehmet Ali Büyükkara'nın mütalaaları şöyle. 1. Mehdilik sübut olarak zanni bir temele dayandığı için muhkemata dayanarak sistemini oluşturan Ehl-i Sünnet'in akaid kitaplarında, özellikle erken döneme ait olanlarda genellikle bir akide prensibi olarak kendine yer bulamamıştır. Zanni temel dediği, tabii bir hadisçi olarak bakmadığı için meseleye, İnkarı küfür olmayan şeyleri kastediyor burada.
Evet.
Biz de Mehdi gelecek, ben buna inanmıyorum diyeni tekfir etmiyoruz. Evet. Onu ayrıca yapalım istersen. Değerlendirelim. Mütevatir.
Evet, inkarı küfür gerektirmeyen.
Mütevatir evet. Nedir? Gerektiren mütevatir nedir? Bunu değerlendirelim inşallah.
Evet, inkarı küfür gerektiren inançlar ve gerektirmeyenler.
Evet, evet. İki, bu meselenin akaid kitaplarında yer bulamaması, yer bulsa bile çok kısa ifadelerle ve icmali şekilde geçiştirilmesi, sünni alimlerin bu inancı inkar endişelerinden değil, konunun hassasiyetinden dolayıdır. Zira siyasal iktidarlara karşı başlatılan silahlı ve yıkıcı ayaklanmalara bazen Mehdiyet iddiaları eşlik etmiştir. Yahut bu konu kötü niyetli insanlar elinde çeşitli istismarlara zemin teşkil edebilmiştir. Sünni kaynakların konu hakkındaki umumi sessizliğinin muhtemel nedeni bu endişeler olmalıdır. Tartışılabilir. Bunlar tarihi tespitler. 4. Mehdilik haberleri geleceğe dolayısıyla gayba ait bilgilerdir. Peygamberlerin genel olarak yaptığı, genel olarak gaybı bilmedikleri ama bazı meselelerde Allah tarafından bilgilendirildikleri, bakınız Cin suresi 27 okumuştuk biz bunu. Malumunuzdur, malumumuzdur. Özellikle ahiret hayatı, kıyamet günü ve alametlerine dair hadisler bu neviden olup sünni hadis külliyatı içinde geniş sayılacak bir hacme sahiptirler. Mehdi haberleri bunlar arasındadır ve genellikle İsa Aleyhisselam'ın inişi ve Deccal haberleriyle birlikte karşımıza çıkarlar. 5. 200'e yakın olduğu bildirilen Mehdi haberleri hem senet hem metin yönleriyle hadis usulcülerimizin tahkikatına maruz kalmış ve neticede sahihi, haseni, zayıfı ve mevzusu büyük ölçüde tespit edilmiştir. Bu konuda birçok eser kaleme alınmıştır. Buhari ve Müslim İsa Aleyhisselam'ın inişi ve Deccal rivayetlerini verirken doğrudan beklenen Mehdi'yi zikreden hadisleri ihmal etmişlerdir. Ancak Buhari Kitab-ül Enbiya 49, Müslim Kitab-ül İman 244-247'de görüldüğü gibi dolaylı biçimde Mehdi'ye işaret eden rivayetler de mecmualarda yok değildir.
Bunu da inceledik hocam. Evet,
evet, Buhari ve Müslim'i kastediyor. 6. Sünen sahibi müellifler ise Mehdi haberlerini doğrudan kitaplarında rivayet etmişlerdir. Muhaddisler tarafından birçoğu sahih sayılan bu haberler, kıyamete yakın bir Mehdi'nin geleceğini Hazreti Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam dilinden ve çok sayıdaki sahabe ve tabiinin aracılığı ile ihbar etmektedirler. 7. Söz konusu hadisler bazı detaylarda birbirleriyle mutabık kalmasalar da şu hususlar üzerinde genel bir ortak zemin oluşmaktadır. Bu Mehdi kıyamete yakın zuhur edecektir. Dünyadaki kötü gidişatı faaliyetleriyle ve adaletli yöntemiyle iyiye tahvil edecektir. Bu süreçte Deccal'la mücadele edecektir. Dünyaya inecek olan İsa Aleyhisselam ile buluşacaktır. 8. Bahsedilen sahih hadisler zemininde en azından Mehdi hakkındaki bu hususları zann-ı galib ile imkan dahilinde görmek gerekmektedir. Zira sem'iyat konularında yegane dayanağımız Kur'an ve sahih sünnettir. 9. Asırlar boyunca sünni ulemanın ve kamuoyunun kahir ekseriyeti bu imkan durumunu onaylamıştır. Zira Mehdi'nin geleceğini haber veren sahih rivayetler bulunmasına rağmen bunu nefyeden tek bir haber elimizde yoktur.
Bu çok önemli.
Önemli bir nokta, evet. 10. İbn Haldun'un mukaddimesinde yaptığı Mehdi haberleri hakkındaki hadis tenkitleri hadis erbabınca isabetli bulunmamıştır. Mesela bak Azimavadi Avnul Mabud, Ahmet Muhammed Şakir Müsned Tahkiki. Burada bir şey daha söyleyelim. Halen hayattadır Tüveyciri diye selefi meşrep bir zat var. Tüveyciri.
Tüveyciri.
Evet. Onun Mehdi rivayetleriyle ilgili çok geniş ilmi bir kitabı var. Çok mufassal. Değerlendirmeleri de çok isabetli. İnternete girilirse PDF olarak da bulunabilir.
Tüveyciri.
Tüveyciri, evet.
Evet, bu kıymetli dinleyenlerimiz bunu evet dikkate alabilirler.
Google'dan girerlerse Tüveyciri Mehdi diye kelimelerini
tüveyciri
girerlerse.
Tüveyciri ve Mehdi kelimeleri girerse.
Evet, oradan evet bulunabilir.
Evet hocam.
Zaten İbn Haldun da az sayıda da olsa bazı haberlerin sıhhatini inkar etmemiştir. Evet. Bunu da biz söyledik. Aslında bir tarihçi ve sosyolog olan İbn Haldun'un hadis tenkidi ve cerh tadil konularında uzman birisi olmadığı bilinmektedir. Evet. 11. Kıyamete yakın zuhur edecek, zulmü kaldırıp adaleti ikame edecek ve Deccal kişiliğindeki biriyle savaşacak bir kurtarıcı ütopyası istisnasız tüm dinlerde görülen ortak bir olgudur. Yahudilik ve Hristiyanlıktaki Mesihiyet, Mehdiyet motifleri İslamiyet'teki motiflerle birçok hususta benzeşmektedir. Yahudilikte ve Hristiyanlıkta Mehdilik yoktur. Onu söyleyelim.
Evet.
Mesihlik vardır.
Mesihlik, evet.
Mehdilik yoktur. Burada hoca belki de
motifleri diyor hocam.
Evet. Bu durumu Mehdilik inancının tümüyle İsrail'i kaynaklı olduğu, dinde aslının bulunmadığı, yabancı tesirlerle sonradan dahil olduğu şeklinde açıklamak yanlış bir çözümleme olur. Sami dinleri başta olmak üzere tüm dinlerdeki bu olgu, insanlığın ortak kadim geleneğini, Kur'an'da adı geçen ve geçmeyen tebliğcilerin ortak mesajını, dinlerin ortak mirasını yansıtan bir inanca işaret etmektedir. Bu durumsa Mehdi ihbarının zafiyetini değil kuvvetini iktiza eder. 12 Şii mezhepleri birbirinden farklı şekillerde Mehdi inancını bir akide umdesi haline getirmişlerdir. Sünni kaynaklardaki Mehdilik ile Şia'nın Mehdileri arasında genel olarak ortak noktalar dışında bir benzerlik bulunmamaktadır. Bu itikadın Sünniliğe Şia'dan geçtiği iddiası temelsiz ve delilsiz bir iddiadır. Şia'nın Mehdilik hakkında netleşmeye başladığı 2. ve 3. Hicri yüzyıllardan önce sahabe ve Sünni tabi'in elimizdeki haberleri Hazreti Peygamber'den rivayet etmeye çoktan başlamıştı. Evet. 13. Mehdiyet inancının Kur'an'ın bazı genel ilkelerine ters düştüğü iddiası da temelsizdir. A. Mehdiyet düşüncesi hatm-i nübüvvet inancına zarar vermez. Zira Mehdi'nin Hazreti Peygamber'in getirdiği din ve şeriat üzerine olacağı hadislerde net olarak belirtilmiştir. B. İyiye güzele doğru değişim ve dönüşümün Kur'an'da insan eliyle olacağı belirtilmekte, insanlardan bunun için çalışmaları istenmektedir. Evet, gerçekten Kur'an'ın iradesi bu yöndedir. Tüm peygamberler insandı ve etraflarındaki insanlarla davet çalışmasını yürüttüler. Mehdi de bir insandır ve etrafındaki insanlarla faaliyetlerini yapacaktır. Mehdi'nin bir süper varlık olduğu şeklindeki rivayetler zayıftır. Mehdi kendisinin Mehdi olduğunu dahi bilmeyecektir. C.
Hatmi nübüvvetle ilgili şey yapabilir misiniz hocam? Bir C'yi okuyalım bundan sonra.
Mehdiyet düşüncesi hatm-i nübüvvet inancına zarar vermez. Zira Mehdi'nin Hazreti Peygamber'in getirdiği din ve şeriat üzerine olacağı hadislerde net olarak belirtilmiştir.
Nübüvveti açıklarsanız kıymetli.
Ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra peygamberlik gelmeyecek. Bu Hatem-ün Nebiyyin'dir.
Evet.
Yani bu aslında bu meselenin burada söz konusu edilmesi çok isabetli değil. Hatm-i nübüvvet tartışması İsa Aleyhisselam bağlamında gündeme geliyor. Evet. Çünkü Efendimiz de peygamber, İsa Aleyhisselam da peygamber. Hem diyorsunuz ki Efendimiz nebilerin sonuncusudur, hem de diyorsunuz ondan sonra bir peygamber daha gelecek.
Demek ki o toplantıda böyle bir itiraz olmuş hocam. Demek
olabilir, mümkün.
Ona cevap vermiş.
Mümkündür.
Evet.
Biz evet, bu hocam. İddiayı daha sonra konuşuruz evet, inşallah. C. Mehdi düşüncesinin değişim ve dönüşümü ileri muhayyel bir zamana erteleyerek beşeriyetin itici gücünü körelttiği yönündeki iddia da tutarlı değildir. Doğrudur. Kur'an her Müslümandan bir Mehdi gibi hareket etmesini istemektedir. Nitekim tarih boyunca Müslümanlar da böyle yapmıştır. Kudüs Fatihi Salahaddin Eyyubi, Hindistan Fatihi Gazneli Mahmud, İstanbul Fatihi Sultan Mehmet ve daha yüzlercesi ve yüzlerce binlerce irşatçı ve ıslahatçı Mehdi gelecek beklentisine girip geri çekilmemiştir. Mehdi zaten kıyamete yakın gelecektir. Öyleyse kıyamet vaktine kadar zulüm ve haksızlık devam mı etmelidir? Mehdi inancını bir akide umdesiz sayan İmamiye'ye mensup Şii Müslümanlar çok yakın bir tarihte adalet devletini kuracak Mehdi muntazar beklentisine rağmen Mehdi'nin vazifesini alimlere tevdi etmek suretiyle İran'da bir devrim dahi gerçekleştirmişlerdir. Kısacası Mehdiliğin pasifleştirici bir inanç olduğu tezinin Müslümanların tarihi tecrübesi göz önüne alındığında tutarlı bir karşılığı bulunmamaktadır. 14. Mehdiliğin istismarı ciddi bir sorundur. Bu sorun mevcut diye Mehdiyetin inkarı bir çözüm değildir. Geçmişteki alimlerimizin yaptığı gibi kelamcılar, ilahiyatçılar bu konuda istismarların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almak, lüzumlu açıklamaları yapmak durumundadır. 15. Mehdiyetin bir vasıf olduğu, Mehdi'nin ve Deccal'in bir şahs-ı manevi olduğu şeklindeki açıklamalar yanlış değildir. Şüphesiz ki her çağda Mehdi'nin misyonunu üstlenmiş şahıs ve cemaatler çıkabilir ve bunlar Deccal şebekelerine karşı istikamet üzere bir mücadele yürütebilirler. Ancak hadislerdeki Mehdi ve Deccal muayyen şahıslara işaret etmektedir ve bunlar kıyamete yakın geleceklerdir. Dolayısıyla bu Mehdi şahs-ı maneviden başka bir şeydir. Mesela şahs-ı manevi tezinin en önemli savunucularından Bediüzzaman Said Nursi, bu tezi savunmakla beraber konu hakkındaki mütalalarında bir kıyamet alameti olan Mehdi'yi reddetmemekte, bu yöndeki inancını muhafaza etmektedir.
Evet,
doğru.
Evet. Şahs-ı manevi savunuyor ama hem de reddetmiyor.
Reddetmiyor. İsa Aleyhisselam için de bu. Evet. Yani İsa Aleyhisselam'ın nüzulü bahsinde de Hazreti İsa'nın şahs-ı manevisi nüzul edecek diyor. Arkasından şahıs olarak kendisi de nüzul edecek diyor zaten yani.
Evet.
16 az kaldı.
16. madde üzerine biraz durmanızı isteyeceğim.
Nüzul İsa ve Mehdiyet meselesini savunan Zahid el-Kevseri ve daha onlarcası gibi müstakil eser sahibi alimlerin bu konuyu önemsemelerinin sebebi, kanaatimce kıyamete yakın vuku bulacağı söylenen bu kavram ve olaylara atfettikleri büyük ehemmiyet değildir. Onları asıl kaygılandıran şey, dini anlama usulünün yani kadim metodolojinin bu yolla tahrip edilmesidir.
Evet, evet. Hocam.
Zira nakli temelleri olan bu inançların inkarı ciddi bir metodolojik tutarsızlığı beraberinde getirmektedir. Şöyle ki Mehdi inancını reddedelim diyenler eğer bu hadislerin geçtiği kitaplardaki tüm hadisleri kullanmayalım derlerse tutarlıdırlar. Mesela Ebu Davud'un iman, ihlas, ilim, tefsir, alışveriş, nikah vesaire hadislerini kullanırım. Mehdi hadislerini ise yok sayarım diyorlarsa bu tutum çelişki ve tutarsızlıktır. Zira tüm bu hadisler aynı ravilerle ve aynı yöntemle bize geldiler.
En önemli bence hocam çok en önemli evet. maddelerden bir tanesi mesela bu madde. Üzerine biraz bitirin de duralım.
Bitirin zaten son madde. 17. Mehdiyeti reddedenler bu inancın itikada zararlı, akla aykırı, Kur'an'ın ruhuna ters vesaire olduğu gerekçesiyle bu reddi yapıyorlarsa aynı gerekçeyle Kehf suresindeki Musa Hızır kıssasını da Kur'an'dan çıkartmaları gerekir. Malumunuzdur ki bu kıssa yanlış yorumlamalar suretiyle batıniliğin temel argümanını oluşturmaktadır. Ve bu batıni yorumla Mehdiyet inancından çok daha fazla Müslümanlara zararlı olmuştur ve olmaktadır. Demem şu ki din bir usul üzere anlaşılır. Bu usulü uygulamayanlar yahut bazen uygulayıp bazen bırakanlar sürekli çelişkiler içinde kalmak ve yanlış sonuçlara varmak durumundadır. Mütalaların bu şekildedir. Doğrusunu tabii ki Allah bilir. Evet, son derece edepli, son derece evet. insaflı, mutedil bir yaklaşım bu. Hadis alimlerinin, günümüzdeki hadis akademisyenlerinin, hadisçi akademisyenlerin, ilim adamlarının yapması gereken şeyi Mehmet Ali Büyükkara Hoca yapmış. Ben kendisine bir kere de buradan teşekkür edelim. Biz de teşekkür edelim. Ve gelelim o bahsettiğiniz meseleye. Evet, mesele budur. Evet. Yani Mehdi rivayetlerini inkar etmek kişiyi kafir yapmaz. Dinden evet. çıkartmaz. Doğru. Niye hassaslanıyoruz? Az önce de ifade ettik. Yani bu bir tırtıklama ameliyesidir. Tabir caizse. Bugün Mehdi rivayetleri, öbür gün şefaat hadisleri, öbür gün alışveriş, nikah, talak, miras, ukubet vesaire rivayetler. Bunlar yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş yavaş itibarsızlaştırılıp gözden düşürülecek. Elde sadece dediğimiz gibi Allah'a inanın, ahirete inanın, kurtulursunuz, cennete gidersiniz kalacak. Ki bunu bugün bile iddia edenler var aramızda. Yani Yahudi de Hristiyan da Allah'a iman ediyor, ahirete iman ediyor. Onlar da kurtuluşa erecek, onlar da cennete gidecek diyen bir akım, bir cereyan var. Bu cereyan önce tabii bunun önündeki engelleri, en önemli engelleri ortadan kaldıracak ki bu usul sistemidir. Hidayet evet. Bey bu nokta
en önemli nokta hocam, usul
sistemi önemlidir. Yani biz bendeniz hep şunu söyledim, şunu savundum. Bu ümmet niye böyle bir inhitata maruz kaldı? Niye bu türlü krizler yaşıyor? Kur'an'dan ve sünnetten uzaklaştığı için değil. Bizi Kur'an ve sünnetle irtibatlayan usul ilimlerini terk ettiği için.
Evet hocam.
Temel sıkıntımız budur.
Yani usul.
Usul.
Buna geri dönmemiz gerekecek.
Yani. Bu şart. Başka bir yolumuz yok bizim. Yani temelde bizi biz yapan, İslami ilimlere de vücut veren o iki temel ilim var ya, usulü din ve usulü fıkıh.
Evet hocam.
Bu iki usul sistemi yeniden ve etkin biçimde ihya edilmelidir. Kur'an'ı doğru anlamanın yolu da budur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru biçimde ittiba etmenin yolu da budur. Her türlü aşırılıktan, ifrattan ve tefritten sakınmanın, uzak durmanın yolu da budur. Biz şimdi bugün bu usulleri terk ettiğimiz için her kafadan bir ses çıkıyor. Ben ehli sünnetim diyen insanlar dahi bu anaforun içerisinde herkes bir şey söylüyor.
Evet.
Ya bundan kurtulmamız lazım. Bundan kurtulmanın yolu da usulü fıkıh ve usulü din ilimlerini, sistemlerini yeniden ihya etmek, aktif biçimde insanımızın hayatına sokmaktır.
Yani yiğit düştüğü yerden kalkar diyorsunuz
evet,
hocam. Bizim
evet, evet.
düştüğümüz yer usul, ana omurga orası.
Evet.
Onu yeniden ayağa kaldırmamız lazım.
Evet.
Burada tabii İslam ümmetinin en zeki çocuklarını bu meydana vermesi lazım.
Yani evet, hiç şüphesiz. Hiç
önemli
şüphesiz,
bir nokta hocam yani.
Şüphesiz.
Çünkü fetanet de İslam ilimlerde önemli.
Evet.
Son zamanlarda böyle bir şey de var hocam. Çok zeki insanları da bu tarafa doğru özellikle ilahiyat ilimlerine, usul ilimlerine evet. tercihte yönlendirmek gerekiyor.
Hiç
çünkü çocuklarımız belki bu konuda eksik bilgilendiriliyor, bilgilendirilmiyor. Yani böyle
bu ilimlere, bu ilimlerle iştigale bizim bir itibar evet. kazandırmamız gerekiyor. Yani gencin kafasında şu olmamalı. Ben usulü fıkıh ve usulü din okuyacağım da ne olacak? Hangi diplomayla nereye geleceğim? hangi etiketim olacak, hangi sosyal statüm olacak, ekonomik durumu, bu endişeleri taşımamalı.
Evet.
Dolayısıyla bizim devlet yapıyorsa devlet, yapmıyorsa vakıflar, STK'lar, vakıflar, dernekler, cemaatler, kişiler bu yatırımı yapmalı. Bu alanı yeniden itibar ve cazibe merkezi haline getirmemiz lazım. Dilimizde çok güzel bir söz var malum. Marifet
iltifata tabidir.
İltifata tabidir. Yani usul okumuş, yıllarını bu işe vermiş bir insan eğer bu toplumda hak ettiği yere gelememişse, gelemiyorsa veya geleceğinden endişe ediyorsa dönüp kendimizi sorgulamamız lazım.
Evet.
Bu ilimlere ne kadar yatırım yapıyoruz? Bu ilimleri ne kadar ihya ediyoruz? Ne kadar cazibe merkezi yapıyoruz? Bunun için müesseselerimizi ne kadar buna göre dizayn ettik? Müfredatımızda ne kadar yer verdik buna?
O da önemli değil mi hocam? Yani özellikle İmmatip müfredatında.
Evet.
Eskiden hocam bizim dönemimizde fıkıh usulü dersi ayrıca vardı. Fıkıh vardı, bir de fıkıh usulü dersi vardı.
Olmalıdır.
İmam Hatip'te vardı yani.
Olmalıdır.
Daha sonra kaldırıldı yani. Şimdi İmam Hatip'lerde aynı şekilde. İlahiyatlarda
maalesef.
Yani usul, maalesef. Usulle ilgili.
Yani bakın Cumhuriyet döneminden bu yana, Cumhuriyet'in başından bu yana istisnası yok bunun. Bu topraklarda, bu ülkede usulü din ve usulü fıkıh alanında bendeniz iddia ediyorum orijinal tek bir üretim yoktur. İddia ediyorum. Aksini söyleyen varsa gelsin. Özür dileyeceğim. Usulü fıkıh ve usulü din alanında bu topraklarda orijinal bir tek üretim yoktur. Biz bütün sıkıntımız budur aslında. Yani kitap yazıyoruz, hadis şerh ediyoruz, tefsir yazıyoruz vesaire tercümeler yapıyoruz ama bu iki alanı ademe mahkum ettik.
Herkesin sonuçta tartışacağı ortak bir anlaşma noktası usul.
Tabii.
O olmadığı zaman herkes kendi söylüyor, kendi çalıyor, kendi oynuyor.
Evet,
herkes.
Öyle.
Ve bu paralel yapılardır, şunlar bunlar hep buradan kaynaklanıyor demek.
Oradan çıkıyor yani. Tabii ki.
Yani çünkü itiraz edebilmek, yani usulde, usule uygun itiraz edebilmek de bir metot yani.
Tabii
itirazı,
tabii
itiraz geliştirmek. Yani bugün belki İmam Hatip'lerde kısmen de olsa usul verilmiş olması, bu itirazların çoğaltılmasına ve bu tip yapılara da prim vermiyor hocam yani.
Evet,
o önemli.
Evet, evet.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Bir Tefekkür Ufku programının da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli hocam Ebu Bekir Sifil'le mehdilik konusunu ele aldık. Mehdilik konusundaki itirazları değerlendirdik. Ve bu mehdilikle ilgili en son bir kaleme alınmış bir metni buradan doğrudan okuduk. Ve son üç programımız bununla ilgili oldu. Eğer mehdilikle ilgili daha detaylı malumat almak isteyen kıymetli dinleyenlerimiz varsa geçmiş programları Erkam Radyo'dan indirebilirler. İnşallah daha nice Tefekkür Ufku programlarında buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşça kalın.